Ayrım 17. Türkiye'de gerici akımlar ve nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 239. 3. Nurculuğun iç yüzü. Yersiz iddialar. Türk devrimi ilk gününden bu yana kendisine karşıt bir çevreyi yaratmıştır. Birçok saplantılar ve çıkarlar bu çevreleri beslemiştir. Fakat bütün bu karşıt çevreler belirli bir doktrin etrafında birleşememiş ve dağınık kalmıştır. Meşrutiyetin eskimiş tezleri onların da besinleri olmuştur. Devrim tarihimiz içinde devrimlerimize karşı çıkan en büyük ve organize birlik nurculuk olmuştur. Özellikle 1952 yılından sonra adı duyulan ve genişleyen bu akım, bugün devrimlere karşı olanların sembolü haline gelmiştir. Nurculuğun da belirli bir doktrininden ve sisteminden söz açılamaz. Çeşitli iddialarla ortaya atılan bu akım, gerçekte tek kuvvetini laik devlet düzenine karşı olmakta bulmaktadır. Ve hangi sebeple olursa olsun, aydınlık kurallara karşı olanları etrafında toplayabilmektedir. Bir bakıma nurculuk, Cumhuriyet'in ilk yıllarının İslamcılarından dahi çok geridir. Geri olduğu oranda da tehlikelidir. Çünkü çok daha hissi ve hurafeleşmiş esaslara dayanmaktadır. Kadercidir ve bu karakteriyle geri ve cahil kütleleri kendisine bağlayabilmektedir. Nurculuk, devrim düşmanlığı bakımından bütüncü bir görünüştedir. Bazı gelenekçi akımlar, yukarıda gördüğümüz gibi, Türk devrimini ve laik devlet düzenini tüm olarak inkar etmemektedirler. Sadece laiklik kuralının Türkiye'deki uygulamasına karşıdırlar. Nurculuk ise laik devlet düzenini tüm olarak reddetmekte ve teokratik sistemin yaratılmasını, canlandırılmasını istemektedir. Belirli bir dini görüşe dayanmadığı için de çeşitli ve farklı dini görüşlerdeki değişik mezhep ve tarikatlere bağlı insanları kendi etrafında toplayabilmektedir. Kişinin devrim düşmanı oluşu, nurculuğa kabul edilmesi için yetmektedir. Bu sembolleşmiş durumu ve devrimleri tüm olarak reddedişiyle nurculuk, Türk devriminin karşılaştığı en tehlikeli akımı ortaya koymaktadır. Bu sebepledir ki, nurculuğu devrim tarihi içindeki gerici hareketlerden ayırarak, müstakil olarak incelemeyi yararlı gördük. Çeşitli sebeplerle nurculuk cereyanı üzerinde durmak, amaç ve isteklerini incelemek fırsatını bulduk. Sonda varmamız gereken inancı, vardığımız sonucu ilk baştan belirtmek isteriz. Nurculuk, toplumumuzu geri götürmeyi amaç bilen, teokratik bir devlet düzenini arzulayan ve bu kadar taraftar toplamasına rağmen esaslı hiçbir felsefeye ve hiçbir görüşe dayanmayan bir akıl hastasının ortaya koyduğu söz boğuntularından ibarettir. Nurculuk, Saidi Nursi isimli bir kişinin kaleme aldığı Risale-i Nur serisinde menşeini bulmaktadır. Risale-i Nur, çeşitli isimlerle yayınlanmış, muhtelif kitaplardan ibarettir ve sayısı 130'u bulmaktadır. Nurculuk, nurcuların iddiasına göre, Kur'an'ın 20. yüzyıl medeniyetine uygun ve bütün fenni gelişimleri açıklayabilen tefsiridir. Çağımızın bütün çıkmazlarını ve manevi huzursuzluğu Risale-i Nur sayesinde yitirmek mümkündür. Saidi Nursi, İşaretül İcaz, 105-106. Gerçekte bu iddialar yerinde değildir. Birincisi, Risale-i Nur'daki fikirler yenilik ve gerçeklik payı taşımamaktadır. Nurculuğun esas fikirleri maddiyatçı ve tabiatçı modern felsefeyi reddetmeye dayanmakta, dünyanın geçiciliği, ahiretin gerçekliği fikrini telkin etmektedir. Netice olarak da bütün dünya saadetlerini insanlara haram etmektedir. Bu yönüyle klasik kaderci ve olana razı felsefesinin tipik bir temsilcisi olmaktadır. Asırlardır ileri sürülen bu felsefenin bir yeniliği olmadığı gerçektir. San Francisco Assisi'den tutun da Gazzali'ye kadar birçok kişi aynı sözleri etmişler fakat insanları yaşama zevkinden uzaklaştıramamışlardır. İkinci olarak Kur'an tefsiri olduğu iddia edilen bu külliyata özel isim verilmekle Kur'an'a yeni bir isim verilmiş olmaktadır ve dine aykırılığı doğrudan doğruya nurcular yapmaktadır. Risale-i Nur büyük iddialar taşımaktadır. Said-i Nursi'ye göre, ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstermek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki o büyük davayı %90'ına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan imanı tahkikiye eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neşet edip çıkan ve bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Said-i Nursi, Asay-ı Musa, 1958-15. Bütün bu iddialara karşı Risale-i Nur, bilinmeyeni bilinmeyenle açıklayan, Allah gibi tartışılmadan kabulü dinlerin esas felsefesini ve emirlerini teşkil eden kavramları ispat yolunu tutan yapı taşımaktadır. Berbat bir Türkçe bütün Risale'nin esasına hakimdir. Risale-i Nur bir Kur'an tefsiri değildir. Kendine has bir ismi ve yazarının aklından başka hiçbir esasa dayanmayan esaslara sahiptir. Bir tarikat veya mezhep de değildir. Zaten bu hususu kendileri de reddetmektedirler. 20. asra uygun manevi bir felsefe olduğu iddiası ileri sürülmekte ise de, aşağıda göreceğimiz toplumsal hayatla ilgili görüşleri, Nurcuların değil 20. yüzyılın, 15. yüzyılın bile insanları olmadıklarını göstermektedir. Bu durumda Nurculuğun sadece toplum uygarlığını ortaçağ karanlıklarına itmek amacında olan, teokratik ve İslami bir devlete yönelmiş insanlar topluluğundan ibaret bulunduğunu kabul etmek zorunluluğundayız. Nurculuk bir tarikat olmadığı içindir ki, hangi dini inançta olursa olsun herkes Nurcuların teokratik görüşlerini benimseyebilir. Gerçekten bir Sünni veya Şii, bir Nakşibendi veya Mevlevi dahi Nurculuk esaslarını benimseyebilecektir. Bu kadar geniş dini ayrıntılara sahip oldukları halde birçok kimsenin Nurculuk cereyanı etrafında birleşebilmeleri aralarında müşterek noktaların varlığına bağlıdır. Bu müşterek noktayı Nurcuların bütün toplum hayatını ve siyasi düzeni dini esaslara uygun hale sokmak amacı meydana getirmektedir. Demek oluyor ki Nurculuğun teolojik görüşlerinden çok siyasi ve toplumsal görüşleri önem taşımaktadır ve Nurculuğun kanunlarımıza göre suç olmasını sağlamaktadır. Nurculuğun bu toplumsal ve siyasi görüşlerini görmeden önce Said-i Nursi'nin kimliği ve Nurcuların çalışma usulleri üzerinde durmak yerinde olsa gerektir. Nurcu lider Said-i Kürdi. Said-i Nursi 1873 yılında Bitlis'te Nurs köyünde doğmuştur. Asıl adı Said-i Kürdi'dir. Kısa bir süre Molla Mehmet Emin'in mahalle mektebinde okumuş fakat tahsilini bırakmıştır. İlk gençlik günleri Nurcuların da belirttiği gibi Mustafa Sungur, Muhterem Bediüzzaman Said-i Nursi kimdir? Hilal, Mayıs 1962. Mollalar, ulema geçinen dar kafalı medrese yobazları arasında geçmiştir. Bu çağın Said-i Nursi'nin zihnine tesir ettiğini, onu karanlık ve dogmatik düşüncelere sapladığını ve ilerideki paranoyak kafasını hazırladığını tahmin edebiliriz. Bu çevrede dahi disiplinsiz ve sadece kendi kafasının yarattığı bir düşünce sistemi içinde gelişmiştir. Disiplinsiz bir yetişiş, Nurcular tarafından övünç konusu yapılmıştır. Said-i Nursi, Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Fihriste Maksadı ve Efkarının programıdır. Volkan, 11 Mart 1325. Bu hayaller içindeki saplantılar, hezeyanlar, onun yüksekliğinin delili olarak gösterilmiş ve disiplini şart koşan 20. yüzyıl mantığına aykırılığı bilinmeden itiraf edilmiştir. Nihayet Said-i Kürdi'yi Medrestü Zehra isimli medreseyi açmak için geldiği İstanbul'da görüyoruz. Burada siyasete atılmış ve İttihad-ı Muhammedi fırkasını kurmuştur. Tuna'ya Siyasi Partiler 1950-261. Said-i Nursi, Volkan gazetesinde yazdığı yazılarla 31 Mart vakasını körükleyen insanlardan da biri olmuştur. Tuna'ya İslamcılık Cereyanı 1962-121. İttihat Terakki, Jön Türk düşmanlığı, batıllaşma hareketlerine karşı tutumu onu da Volkancıların safına katmıştır. Bu esaslara düşmanlığı Said-i Nursi'nin bütün hayatı boyunca sürmüştür. Said-i Nursi, 31 Mart'ı yaratan ana düşünceleri Örfi İdare Mahkemesi önünde de tekrarlamış ve bu fikirlerin 1957 yılında dahi değerli olduğunu belirtmiştir. Said-i Nursi, iki mektebi musibetin şehadetnamesi veyahut Divan-ı Harbi Örfi, Samsun 1957. Bu dahi Nurcuların günümüzde 31 Mart düşüncesiyle hareket ettiklerini göstermektedir. Said-i Nursi bir Aralık akıl hastanesine de girmiştir. Bu hususu kendisi de itiraf etmektedir. Said-i Nursi, Divan-ı Harbi Örfi 6. İstiklal Harbi sırasında Said-i Nursi daha İstanbul'dayken Ankara'nın halifeyi kurtaracağına inandığı için Ankara hükümetinin lehinde yazılar yazmıştır. Said-i Nursi, Hutuvat-ı Sitte, taş basması. Said-i Nursi, İstanbul'un davranışını dini açıdan incelemektedir. İstanbul hükümeti, Ankara'ya karşı geldiği için tel'in edilmekte ve İslamiyet'e karşı gelmekle suçlandırılmaktadır. Dürrizade ve İstanbul hükümeti, Ekpeki Ülkü Peka diye isimlendirilmektedir. İslamiyet muhabbeti, İstanbul hükümetinin yüzüne tükürmeyi ve Ankara'yı desteklemeyi icap ettirmektedir. Said-i Nursi bu anda Ankara'nın İslamiyet'i kurtarmak, gavurları atmak için çalıştığına inanmaktadır. Yoksa milli bir devletin kurulması, skolastiğin yıkılması gibi Ankara'nın savaşının gerçek nedenlerine bağlı değildir. Nitekim bu gerçek nedenleri sezdikten sonradır ki aldatılmış olduğunu açıkça itiraf etmektedir. Ankara'ya giderek devrimci ve gerçekçi lider ile görüşen Said-i Nursi, yeni Türkiye kurulması amacını sezmiş ve milli bir devleti benimsemeyerek o günden bu yana cumhuriyeti ve laik düzeni kötülemiştir. Devrimci düzeni sezişi ve ona karşı oluşu birçok risalelerinde şu şekilde açıklanmıştır. Garplılaşmak bahanesi altında Şeari İslamiye aleyhinde bir cereyan hissettiğimden Ankara'dan ayrıldım. Said-i Nursi, Münazarat 40. Said-i Nursi'nin devrimci yeni Türkiye'nin temel ideolojilerine karşı olduğu hakkında yazılmış İngilizce bir biyografide açıkça ifade edilmiştir. Nurculuğun laikliğe ve yeni düzene karşı olduğu ve bu sebeple Nursi'nin Atatürk ile anlaşamadığı ifade edilmiştir. Brief Biography of Beyt Uz Zaman Said Nursi of Turkey, Ankara 1953. Gerçekten Ankara'dan ayrılan Said-i Nursi Van'a gitmiş ve Risale-i Nur'u yazmaya başlamıştır. Kürt isyanı üzerine hükümet Kürt ve Said-i Nursi'yi de garba, Barla'ya sürmüştür. Risale-i Nur önceleri el yazısıyla çoğaltılmış ve hemen hemen 1950 yılından sonra kitap halinde basılarak su yüzüne çıkmış, insanlarımızı kandırmaya başlamıştır. Barla'dan sonra Said-i Nursi Kastamonu'da, daha sonra da Emirdağ'da oturmaya mecbur edilmiştir. Hayatının son kısımları da Isparta'da geçmiştir. Ölümüne yakın geniş ve esrarengiz bir geziye çıkmış ve bu arada İstanbul'a da uğramıştır. Bu esrarengiz ve tahrik edici gezi, zamanın hükümeti tarafından normal görülmüş, İstanbul valisi bu yolda beyanlarda bulunmuştur. Gerici basın kendisini övücü yayınlar yapmıştır. Mesela Serden Geçti, Mart 1960, sayı 32. Bu seyahat Urfa'da Said-i Nursi'nin ölümüyle son bulmuştur. Said-i Nursi nasıl bir insandır? Din kendisini büyük bir boğuntu içine atmıştır. Her davranış ve olay dini açıdan değerlendirilmektedir. Hürriyeti ilan eden meşrutiyet dahi şeriat adına kabul edilerek benimsenmektedir. Said-i Nursi, Münazaat 27. Said-i Nursi kendisini bir veli, bir evliya olarak görmektedir. Bir takım kerametler sahibidir, kapalı kapılardan, kimseye görünmeden çıkmakta, hapisteyken camide namaz kılabilmektedir. Hiçbir şey yemeden yaşayabilmekte, kendisine gaipten sesler ve ihtarlar gelmektedir. Kendisinin ve eserlerinin geleceği asırlarca önce din uluları tarafından haber verilmiştir. Said-i Nursi, Asay-ı Musa 1949. Arabayla dolaşırken bir yaşındaki bebekler dahi kendi manevi varlığını hissedip koşarak ellerini öpmektedirler. Said-i Nursi, Hanımlar Rehberi 51. Said-i Nursi aynı anda iki yerde birden bulunabilmektedir. Tola, Özdemir, Bediüzzaman 152. Said-i Nursi, Şualar ve Mektuplar isimli risalelerine ait el yazısı ile kaleme alınmış bazı notlarında ihtiyarı haricinde mühim işlerde çalıştırıldığını iddia etmektedir. İnayata ve teslihata sahip kılındığı inancında olan Nursi, bu konuları ispat için bazı işaretler ileri sürmektedir. Mesela, Mucizat-ı Ahmediye isimli yazısının eski Türkçe metninde, Kemal-i Muvazenet'te 200'den ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kelimeleri her sayfede birbirine bakmaktadır. Bu ilahi bir işarettir. Allah kendisini vazife-i Kur'aniye ile tavzif etmiştir. Eseri ilahi bir takdirle parlak bir surette ispatı çok kuvvetli bir işareti gaybiye ve inayeti ilahiyedir. Kitaplarının birçok kelimeleri tılsımlı manalar taşımaktadır. İlahi kudret sayesinde yıkılmaz ilmi sonuçlara varmıştır, kendisine işarat-ı gaybiyeler gelmektedir. Bu şekildeki iddialar nur talebeleri tarafından da ileri sürülmektedir. Nur talebeleri böyle mucizelere şehadet etmektedirler. İşaretül İcaz isimli kitabında 105. sayfasında bu iddiayı misal olarak verebiliriz. Diyarbakır'da Van valisi Cevdet Bey'in evinde 19 Şubat 1330 tarihinde Cuma gecesi bu tefsirin ilk Arabi nüshasını tebiz ederken şu şekli garip tevafukan vaki olmuştur. Ve o gece vukua gelen Bittis'in sükutiyle müellif Bediüzzaman'ın esaretine rast gelir. Sanki şu şekli garibin şu mucizeler ve harikalar bahsinde o gece husule gelmesi müellifin Ruslara esir düştüğüne ve beraberinde bulunan bazı talebelerin şehit olarak kanlarının dökülmesine harika bir işarettir. Said'in küçük kardeşi 20 senelik talebesi Abdülmecid. Ve keza bu nakış başı kesilmiş bir yılanın kuyruğunu müellif Bediüzzaman'a sarmış olduğuna ve müellifin yaralı olarak 30 saat ölüme muntazıran su arkının içinde kaldığı yere benziyor ve o vaziyeti andırıyor. Eski Said'in ehemmiyetli talebesi Hamza. Bütün bunları Said-i Nursi bizzat kendisi söylemekte ve iddia etmektedir. Bu insanüstü varlığına bazı saf dilleri de inandırmıştır. Normal insan düşüncesinin kabul etmeyeceği iddialar halüsinasyonların eseri olsa gerektir. Said-i Nursi genç yaşlarından itibaren mollalar ve batıl saplantılar içinde yaşamasının ödülünü aklını kaybetmekle vermiştir. Said-i Nursi'nin parafrenik olduğunu keşfetmek için doktor olmaya dahi ihtiyaç yoktur. Kendisinin akıl hastanesine kapatılması dahi bu hususu ispatlamaktadır. Parafrenin klasik arazı, kişinin kendisini bir peygamber, hatta tanrı olarak kabulü, bazı hayaller görmesi ve büyüklük kompleksine kapılmasıdır. Said-i Nursi hemen her risalesinde kendisinin idam edilmek istendiğini ifade etmektedir. Mesela Said-i Nursi, Nur Meyveleri 70-75. Kendisine kötülük yapılacağı endişesi dahi her parafrenoid reaksiyon gösteren hastanın duyduğu bir endişedir. Emsalsiz filozof. Said-i Nursi çömezleri tarafından emsalsiz bir filozof, İslam aleminin muhtaç olduğu bir insan olarak tanıtılmış, İbn-i Sina'yı, İbn-i Rüşd'ü ve Farabi'yi dahi geride bıraktığı iddia edilmiştir. Ankara Üniversitesi'nde verilen konferans, Ankara 1957. Said-i Nursi taraftarlarına göre fizişiyatriye ve emsali modern ilimlere vakıf en büyük İslam filozoflarının üstünde bir filozoftur. Hakikat Işıkları Serino 4, Nurcular dinde reformu reddettikleri halde Said-i Nursi bütün hayatını İslamiyet davasına adamış bir islahatçı olarak tanıtmaktadırlar. Nur Meyveleri Ankara 1959-74. Said-i Nursi kendisi dahi kendini muannit filozofları hayretler içinde bırakıp çoklarını imana getirmiş bir insan olarak tarif etmektedir. Said-i Nursi Gençlik Rehberi İstanbul 1951-4. Bu sebeple Nurcular aleyhine her davranış ilahi reaksiyonla karşılanmıştır. Mesela Erzurum'da bir eseri hakkında takibat yapıldığı için hararet -18'e düşmüştür. Bediüzzaman Said-i Nursi nihayet konuştu. Hür Adam 1959 No 344. Görüldüğü gibi Nurculuk tabii bir olayı dahi ilahi açıdan açıklamak amacını gütmektedir. Said-i Nursi bütün ömrünce doğuda Risale-i Nur'u tedris eden bir medrese kurmak hevesiyle yaşamıştır. Bunun adı Medresetül Zehra olacaktır. Bu Kahire'deki Camiül Eser'in kız kardeşidir. Öğretim dili bakımından da lisan-ı Arap vacip, Kürt caiz, Türk lazımdır. Gaye ise vilayeti Şarkiye ulemasının istikbalini temin etmektir. Said-i Nursi Münazarat 131. Bu Şark Üniversitesi geleneğe dayanacaktır. Garplaşmaya ve medeniyete muhtacız tezi bu Şark Üniversitesi'nde yer almayacaktır. Said-i Nursi, Reis-i Cumhur'a ve Başvekile Ankara Üniversitesi'nde verilen konferans 1957-151. Said-i Nursi daha da ileri gitmiş ve İstanbul Üniversitesi'nde dahi bir Nur Medresesi'nin açılmasını talep etmiştir. Said-i Nursi, Gençlik Rehberi İstanbul 1951-77. Nitekim İstanbul Üniversitesi içinde açılan bir mescit gerçekten Nurcuların ocağı haline gelmiş ve bu mescit sonra kapatılmıştır. Said-i Nursi açılan Erzurum Üniversitesi'ni de Nur Üniversitesi'nin bir çekirdeği olarak kabul etmiştir. Özellikle cami odaları ve mescitler bugün Nur medreseleri haline getirilmiştir. Buralarda Risale-i Nur okunmakta ve yayılmaktadır. Camilerin bu konudaki fonksiyonu nurcular tarafından da övünülerek açıklanmaktadır. Mesela Yaşar Azmanoğlu imzalı ve Çayeli Nur talebeleri adına yazılmış bir mektupta bu husus açıkça itiraf edilmekte ve köy camiinde yatsı namazından sonra toplanılarak Risale-i Nur okunduğu belirtilmektedir. Ancak bu yolladır ki şimdi ekilen nur tohumları ileride çiçek açacaktır. Hakikat Işıkları Seri 4. Bu medreseler için Said-i Nursi, Celal Bayar ve Menderes'e mektup yazmış ve Cumhuriyet İdaresi'nin bu mektepleri açabilmesi için 5 milyon lira borçlu olduğunu belirtmiştir. Said-i Nursi eğitim konusunda Amerika ve Avrupa'ya akıl danışılmasını da aynı mektubunda tenkit etmekte ve kendi fikrinin alınmasını şart görmektedir. Said-i Nursi resmen okulunu kurmak imkanına ne mutlu ki kavuşamamıştır. Fakat dinin siyasi başarı için alet edildiği devirde kitapları resmen basılmış ve bu kitapları toplanarak okuma ve yayma adet haline gelmiştir. Nur dershanesi tabir edilen yerlerde nur talebeleri Risale-i Nur okuyarak memleketi kalkındırma hevesine kapılmışlardır. Gerçekte ise nurculuğun toplumumuzu teokratik ve geri bir yapıya, orta çağın karanlıklarına itici siyasi ve sosyal görüşlerini bellemişler, etrafa belletmeye çalışmışlardır. 17. ayrımın sonu sayfa 251.